94 Ekrem Burak ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Selçukluları konuşacağız. Osmanlı'yı çok konuşuyoruz, İstanbul'u çok konuşuyoruz. Dışarıdan bakıldığında ne görüldüğünü çok konuşuyoruz. Ama biraz onun öncesine gideceğiz. Aslında ata topraklarıyla en yakın tarih diye ifade edeceğimiz Osmanlı arasında kalmış. Ve belki de çok konuşulmayan, şimdi daha çok gündeme gelen bir konu Selçuklular.
Sadece konuşulmayan değil, çok fazla hatırlanmayan, çok fazla üzerinde çalışılmayan bir mevzudur. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. İnsanlar kendilerine yakın olan tarihe daha çok alaka duyarlar ve onunla kendilerini daha çok irtibatlı görürler. Bunda da tabii haklılık payı var. Daha uzak olan onlar için de uzaktır. Yani bir insan dedesiyle mi, dedesinin dedesiyle mi hemhal olur? Dedesini daha iyi çok yakın
tanıdığı için belki.
Selçuklar böyle. Üzerinde de araştırmalar çok az olmuş. Biraz da bu tabii vesikaların azlığı sebebiyle Selçuklar üzerinde çalışan az olmuş. Ama çok esaslı tarihçiler yani bizde çalışmışlardır ve Selçuklu tarihi gerek Anadolu dışındaki Selçukların, gerek Anadolu Selçukların tarihi bilhassa 50'li yıllardan sonra ortaya konmuş ve önümüze aslında şahane bir tablo çıkmıştır.
Şimdi şöyle düşünülüyor, sanki biz göçle beraber Anadolu'ya gelmişiz ve hemen gelip Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuşuz ve bugüne gelmişiz.
Tabii, öyle değil, öyle değil.
Nasıl işlemiş süreç?
Şimdi bir kere zaten Selçuklu, yani Anadolu'da yaşayan Türklerin hepsinin atasıdır. Yani biyolojik olarak olmasa bile kültürel olarak atasıdır. Yani bu coğrafyada yaşayan aslında herkesin, yani Kürdünden, Arabından, Rumundan, Ermeni hepsinin atasıdır. Şöyle ki, teşkilat olarak, devlet teşkilatı olarak söylüyorum. Bunun da menşeinde bir kahramanlık hikayesi var. Nasıl Osmanlı Devleti küçücük bir beylikti, bir anda bütün cihana, üç kıtaya hüküm saran bir imparatorluk kurdu. Bu tarihte bunun benzerleri var tabii ki. Yani Büyük İskender'i düşünün. Yani bir Filibe şehrinden çıkıp bütün dünyaya hakim oldu. Arapları düşünün. Müslümanlığın zuhurundan sonra Mekke'den çıkıp da bütün. Bu Selçukların doğuşu da öyle bir hikaye. Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz ülkesi var. Oğuzların hakim olduğu Oğuz Yabgulu deniyor buna tarihte. 10. asırdan bahsediyoruz. Milattan sonra 10. asır. Türkler kitle halinde Müslüman oluyorlar. Öyle bir devre. Ama Müslüman olmayan Türkler de var henüz. Bu Oğuz Yabgulu'nda subaşı olan, polis müdürü olan bir Selçuk var. Dokak subaşının oğlu Selçuk.
Adı bu, Selçuk. Adı Selçuk. Selçuk,
Selçuk, Selçuk Türkçe'de Mustafa'nın karşılığıdır. Mustafa Arapça'da ıstıfa, saftan gelir. Ayıklanmış, temizlenmiş, saflaştırmış, pür manasına gelir. Selçuk bunun Türkçedeki karşılığıdır. Selç etmek, ayıklamak demektir. Benzeri bir kelime var. Saltık. Serbest bırakılmış manasına. Bu Selçuk ayıklanmış, temizlenmiş manasına.
Nasıl okunuyor?
Selçuk.
Selçuk.
Selçuk.
Biz Selçuk, Selçuk diyoruz ama Selçuk.
Zaman içinde Fars tesiriyle benim, ama bu emin değilim. Bu benim tespitim. Fars tesiriyle. Çünkü bulundukları coğrafya Fars coğrafyası çok yakın. Zaten daha sonra hep o mıntıkalarda yaşadılar. Selçuk diye anılmış. Araplar Selacık'a Selçuk derler zaten. Arapçası Selçuk. Türkçesi de Selçuk. Selçuk. Selçuk. Selç edilmiş.
Selçuk.
Saltuk gibi. Selç edilmiş. Evet.
Selçuk.
Selçuk. Bir de Satuk var. Satılmış manası. Satuk. Satuk başkadır. Evet. Saltuk başkadır. Saltuk serbest bırakılmış. Salınmış. Öbürü bırakılmış. Bu Türkçe'de bu ukla yapılan şey kelimeleri vardı. Sıfatlar vardı. Bu da onlardandır. Selçuk. Güzel bir isim. Hoş bir isimdir. Hem taşıdığı şahsiyet.
Yani çok da eski bir isim böyle baktığınızda değil mi?
Çok eski bir isim. Hem mana olarak güzel. Yani Hazreti Peygamber'in sıfatı olan Mustafa'nın karşılığıdır. Hem tarihte çok parlak bir şahsiyetin ismidir Selçuk. Yani bir devlet, bir hanedan, bir kültür, bir sayfa, bir cilt kitabın kurucusu yani o. Düşün, ismine kadar meşhurdur. Oğuz Yabgulu'yla ters düşüyor. Şimdi bir insan bir yerde popüler olursa, bu şirketlerde de böyledir, köylerde de böyledir, devletlerde de böyledir. Biraz popüler olursa, karizma hasıl olursa bu idarecilerin dikkatini çeker ve onların endişelendirir. Selçuk subaşı da böyle bir karizma kazanınca Müslüman oldu tabii. Selçuk ilk Müslüman olan odur. Rivayetlere göre dokak, bazı dokak diyor, bazısı bu. İlk Müslüman olunca Müslüman Türkler bunun etrafında toplandılar. Oğuz Yabgulu Müslüman değildi. Gök Tanrı dinindeydi ve Hazar Hanlığı'na bağlıydı. O zaman Hazar Hanlığı vardı. Hazar Hanlığı da Yahudiydi. Selçuk Bey Müslüman olunca Müslüman Türkler onun etrafında toplandılar. Toplanınca zaten Kınık Bey'i, Kınık boyundan bir bey bu. Zaten karizması var. Oğuz Yabgulu'nun reaksiyonunu çekti. O da Hazar Hakanlığı'nın yanına alarak Oğuz Yabgulu'ndan ayrıldı. Ayrı bir
bağımsızlığını mı ilan etti?
Bağımsızlığında da Samanoğulları var daha güneyde. Hicret etti oradan. Oğuz Yabgulu'ndan ayrıldı kavmiyle beraber. Samanoğullarına iltica etti. Samanoğulları o zaman son zamanlarını yaşıyordu. Araplara bağlı bir beylik. Orada bir müddet hüküm sürdükten sonra müstakil, önce otonom muhtar, sonra müstakil bir beylik oldu. Hatta çocukların ismi İsrail, Mikail, Davut. Bu isimler Hazar Hanlığı'na göz kırpmaktır. Onlar Yahudi ya. Hmm. Biliyorsun da Müslümanlar da olan
evet,
isimler.
Evet, oradaki isimler.
Şans, liyakat, hadiselerin yardımı, strateji, coğrafya insana yardım eder ya. Selçuk Bey de öyle oldu. O ve iki, ondan sonra yerine geçen iki oğlu, Çağrı büyük ve Tuğrul küçük. Hı-hı. Davut, Çağrı, torunları Selçuk'un ve Muhammed, Tuğrul Bey bir devlet kurdular. Müstakil bir devlet kurdular. İşte bu devleti biz Selçuklu devleti diyoruz.
Kurulurken devletin adı böyle
hayır,
mi?
Hayır, hayır. Şimdi hiçbir devletin adı yoktur tarihte. Başkaları o devleti anarken bir şekilde anarlar. Umumiyetle hanedanın ismiyle anarlar.
İfade etmek, işaret
evet,
etmek
evet,
için.
Evet, evet. Mesela dışarıdan orayı işaret et, Selçuklu hakimiyeti, Selçuklu ülkesi, Selçuklu beyi, Selçuklu devleti böyle anarlar.
Ama kendilerini bir şekilde ifade etmiş etmiyorlar. Olmaları gerekir ki böyle geçecek
kayıtlara.
Ama
yok işte eskiden öyle değil. Mesela hiçbir caminin ismi yoktur Osmanlılar'da. Halkın verdiği isimler vardı. Kurarken biz burayı kurduk, şimdi bu caminin adı Selimiye Camii'dir demiyor mesela. Antik çağda da, orta çağda da bu böyle. Dışarıdan verilen isimler, sonra o isimleri kendileri de benimsiyorlar. Hı. Ama biz Osmanlı Devleti demiyor kendine. Devlet-i Aliye, büyük devlet. Hı. Diğerleri zaten küçük kabul ediyor. Nemçölü diyor mesela, Avusturyalı diyor. Fransa vilayeti diyor, Fransa'ya mesela. Her yere kendi bir isim veriyor. Ülke veya hanedanla alakalı olarak. Rusyalı diyor mesela, Rusya. O mıntıkaya verilen isim. Bu da böyle. Ya o zaman iki tane büyük Türk devleti var. Biri Karahanlı Devleti, biri Gazneli Devleti. Gazneli Devleti güneyde, Karahanlılar daha yukarıda. Ve bunlar büyük imparatorluklar, öyle sıradan devletler değil. Bunlar Selçuk Bey'i çekemiyorlar ve onun torunlarını çekemiyorlar. Çekemiyorlar ve onun oğlu Aslan Yabgu'yu, yani Selçuk Bey'in varisi olan Aslan, bir oğlunun çocukları var, Davut ve Tuğrul, Nabikol, Aslan Yabgu var. Aslan Yabgu'yu Gazneliler alıyorlar, Hindistan'da hapsediyorlar bir kaleye. Bunun üzerine Selçuklular önce Karahanlılarla savaştılar. Karahanlıları yendiler. Karahanlılar bu bıntıkadan ümitlerini kesti. Zaten onlar da son zamanlarını yaşıyorlardı. Arkasından Gaznelilerle muharebe yaptılar. Ve bu muharebede Aslan Yabgu bu arada öldü. 1040 senesi Dandanakan Muharebesi. Gazne devleti gibi. O zaman dünyanın belki de en güçlü devletlerinden bir tanesi. Düşün, Hindistan'ı fethetmiş. Bir devleti mağlubiyete uğrattılar.
Çok büyük bir savaş.
Çok büyük bir savaş.
Ve sonrası da çok önemli.
Ve Dandanakan Muharebesi Selçuklu Devleti'nin kuruluş vesikasıdır. Hı hı. Evet, ondan önce kurulmuş ama 1040 kuruluş. Ondan sonra tahta geçen Tuğrul Bey. Orada da iki kardeş var. Davut, Çağrı kardeşini öne sürüyor. Aynı Orhan Gazi ile Alaaddin Paşa'da hı hı. olduğu gibi. Sen daha cengaversin, sen öne geç diyor. Tuğrul'u öne geçiriyor. Kendisi arkada vezirlik yapıyor. Ama o da muazzam bir adam. Dandanakan Muharebesi'nin kumandanı o. Çağrı Bey yani. O da muazzam bir adam. Bu böyle bir adamın perhiskarlığı kıymetlidir. Çünkü sümsük bir adam tahtı ona vermiş bir kıymeti yok ki. Tabii. Zaten olamaz
yani. Yani o kendinden, düşünün, tahtı bıraktığı kişi demek ki ondan çok daha.
Evet. Ondan sonra Tuğrul Bey, bunlar hep böyle muharebelerle anlatılır ama Tuğrul Bey'in de Çağrı Bey'in de büyük bir misyonu olduğunu görüyoruz. İslam Türk Birliği'ni kurmak ve bunu da başarmışlardır. Yani hayatta muvaffak olmuş insanlardır bunlar.
İsimleri de, yani bizim bildiğimiz Türk isimleri dışında
Müslüman isimleri
de.
Muhammed Alparslan mesela, Celaleddin
Melikşah. Yani Müslüman isimleri derken Kur'an-ı Kerim'den isimleri
var. Evet, İslami isimler. Evet. Şimdi Türkler Müslüman olduktan sonra yeni dini benimsemişler ve yeni dine muhalif olan her adetlerini terk etmişler. Bu Türklerin bir meziyeti olarak kayda geçmiştir. Yani bir dini benimsemişler samimi olarak, o dine muhalif olan adetleri terk etmişler.
Bunu Hristiyanlıkta yapamamış mesela.
Bilakis Hristiyanlıkta her millet Hristiyanlar kendi örfünü sokmuştur. Domuz eti yemek sünnet olmamak gibi. Onun için Hristiyanlık dejenere olmuştur. Hatta Yahudilerin ikinci perdesi, ikinci kısım zamanda Fenikelilerden tesir görmüşlerdir. Ve dinleri, o Türkler öyle değil. Türkler Müslüman olunca Müslümanlık bu mu? Tamam. Zaten Sultan Alparslan'ın, bakın bu da tarihi bir söz. Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bid'at, yani dinde yenilik bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı. Yani samimi, düz, ne lakayt ne hamsofu. Temiz, düz, ortalama Müslümanlarız.
Çakıştığı yerde akıl yürütmek yerine İslamiyet ne diyorsa onu yapmış.
Tabi olmuşlar. O tabi Türklerin bir meziyetidir. O da onlara muazzam bir motivasyon vermiş ve yükselmişler. Bu söz çok enteresandır. Allah bizi onun için aziz kıldı. Yani o izzeti de bu temiz itikatlarına bağlamışlar. Bu da bir meziyettir. Tuğrul Bey'in bir ideali olduğunu görüyoruz. O da Abbasi halifesini Şii tasallutundan kurtarmak. O zamanki dünya coğrafyasında bir Fatimi halifesi var. Afrika'ya hakim. Hatta Hicaz bile onun hakimiyetinde. Bağdat'ta da bir Abbasi halifesi var. Bütün Abbasi İmparatorluğu'nun valileri iril ufaklı müstakil olmuşlar. Halifeye saygı gösteriyorlar o kadar. Ama halife Şiilerin tasallutu altında. Büveyhoğullarının tasallutu altında. Tuğrul Bey halifeyi Büveyhoğullarının tasallutundan kurtararak Müslümanlığa, bakın Türklüğe değil, daha geniş olarak bütün Müslümanlara çok büyük bir hizmet etmiştir. Eğer Tuğrul Bey o gün halifeyi Büveyhoğulların tasallutundan kurtarmasaydı, bugün dünya Müslümanlarının tamamı Şii olurlardı. Bu böyle bir itikadi...
Türklerin dünya tarihine, Müslümanlar İslamiyet'e
herkes katılıyor. Araplar da bunu, yani insaflı Arap tarihçileri de bunu yazıyor zaten. Tuğrul Bey halifeye hürmet etti. Halife de Tuğrul Bey'e izaz etti. Kısım oldular, kızını evlendirdi onunla. Hakanül Havakîn, Hakanların Hakanı, imparator ünvanını verdi. Bu ünvan tabi Tuğrul Bey'in karizmasını arttırdı. Bütün Müslümanlar Tuğrul Bey'e ümitlendiler. Ve Tuğrul Bey hakikaten muazzam bir imparatorluğu şey olarak, Hakan olarak vefat etti. Kabrini ben ziyaret ettim. Rey şehrindedir İran'da. Rey onların baş şehri. Bugünkü Tahran'ın bir mahallesi. Arkasından onun tabi bir kimse kimse çocuğu da mühim. Yani Anadolu Selçuklarında Alaaddin Keykubat öldü. Oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev babasının tamamen zıttıydı. Yani baba nereye? Baba Süreyya, bu Sera bile değildi. Oluyor bazen böyle. Ama Muhammed Alp Aslan, Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in oğludu. Tuğrul Bey'in çocuğu yoktu. Ama onun varisidir. Ve ondan sonra onun yerine geçen Celaleddin Melikşah muazzam hizmetlerle gerek Türklüğe gerek İslamiyet'e hizmet ettiler. Muhammed Alp Aslan'ın gerek bazı batınilerle mücadelesi, gerek Malazgirt Harbi'nde Bizanslıları mağlup ederek Anadolu'nun kapılarını Türklere açması muazzam hadiselerdir. Onun yerine geçen Celaleddin Melikşah zamanın en parlak hükümdarlarından bir tanesiydi. Celaleddin Melikşah bir ucu Akdeniz'de, bir ucu Çin işlerine kadar uzanan çok geniş bir imparatorluğun hakanıydı. Buna rağmen bununla değil de zamanında yapmış olduğu teşkilatla anılır. Muazzam bir teşkilat kurmuştur. Selçuklu teşkilatı.
Ondan devlet yönetim teşkilatı.
Arazi teşkilatı. Yeni bir takvim yapmıştır. Biliyorsunuz hicri takvim ay hesabına göredir. Müslümanlar hicri takvim kullanırlar. Bir de daha doğrusu ay takvimi. Bir de güneş takvimi var. Miladi takvim güneş takvimidir. Şimdi ay takvimi çok dakiktir. Hiç şaşmaz. Ancak arazi mahsulleri toplandığı zaman sıkıntı. Çünkü mevsimlere göre değil. Ayın hareketlerine göre.
Hareket.
Yılı hicri olan fakat ay, güneşin hareketlerine göre bir takvim yapmıştır. Buna celali takvim deniyor. Bu takvimi tabii Nizamülmülk hazırlamıştır. Nizamülmülk gibi muazzam bir veziri vardır. Şimdi Melikşah yapan Nizamülmülk'tür. Kim ne derse desin. Nizamülmülk Fars asıllı ama Selçuklu veziridir. Üç büyük hizmeti vardır. Bunlardan bir tanesi bu celali takvimini hazırlaması. Ömer Hayyam'dır aslında hazırlayan. Meşhur şair. Melikşah alimleri, şairleri, sanatkarları himaye ederdi. Muazzam bir hükümdardı.
Tabii o dönemi aslında değerli kılan sadece
fetihler değil. Bu takvim miladi takvimden şaşmaz. Daha hassastır. İkincisi arazi teşkilatı. Araziyi bölüp onun gelirini belli memurlara tahsis ederek Osmanlı'daki tımar sistemin esasını kurmuştur. Üçüncüsü Nizamiye medreseleri. Camiden ayrı müstakil üniversitelerdir bunlar. 10 tane kurulmuş Bağdat ve doğusunda Melikşah zamanında ve o medreseler ondan sonraki Osmanlı medreselerine de model teşkil etmiştir. Burada çok büyük alimler yetişmiştir. İşte İmam Gazali bunlardan bir tanesidir.
O dönemin kütüphaneleri çok meşhur.
Kütüphaneler muazzam. Yani biraz da Türkistan'da. Muazzam. Yani bir şahısların bile binlerce kitaptan müteşekkil kütüphaneleri var.
Ki el yazması var.
El yazması yani. Da matbu değil. Evet. Hepsi el yazması.
Dönemi.
Evet. Ve de hepsi çoğu ünük nüsa ve hepsi ciddi eserler. Yani yazıldıkları sahada astronomi mi, tıp mı, din mi, edebiyat mı? Ve edebiyat çok inkişaf etmiştir. Melikşah son ihtişamlı hükümdardır. Melikşah'tan sonra taht kavgaları başlamıştır.
O dönem halkından da biraz bahsedelim. Çünkü derler ki Melikşah çok şanslı bir hükümdardı. Çünkü kendi zenginliğini tebaasıyla paylaşabilen bir hükümdardı. Açlık, yokluk, sıkıntı o dönemde çok daha azmış.
Evet. Şimdi Selçukluları anlatan kitaplarda, evet bu askeri başarılar, yurt diye değiştirme, biliyorsunuz Türkistan'dan geliyorsunuz İran'a, İran'ı yurt tutuyorsunuz, sonra İran, aslında İran bir Türk yurdudur. İran'dan geliyorsunuz, yani İran'dan inşallah da Güney İran'dır, Kuzey İran, Azerbaycan Türk yurdu. Anadolu'yu açıyorsunuz, bir yandan Suriye, Irak, Arabistan bunlar hep Selçukluların elinde. Suriye, Irak, Arabistan tamamen Selçukluların elinde. Bir tek Afrika hariç. Afrika toprakları hariç. Şimdi bütün tarihçiler diyor ki Melikşah ve ondan sonraki bütün Selçuklular zamanında imar faaliyetleri o kadar arttı ki Selçuklu devletinde yüzlerce şehir vardı. Bunlardan çoğu 100.000'in üstünde. Bakın 11. asırdan bahsediyoruz. Dikkatinizi veya 12 asır açacağız. Çok, Avrupa'da şehir yok öyle.
Sur var, sur içi var.
Sur içi. Burada bu şehirler var. Şehir demek ticaret demektir. Şehir demek emniyetli yol demektir. Selçuklar bir sistem kurmuş. Bir şehirden bir şehre emniyetli gidiyorsunuz. Nasıl yapıyoruz bunu? Oradaki köy halkına diyor ki siz buradaki yollarda emniyeti temin edin. Ben buraya asker dizemem. Kamera yok o zaman. Hı-hı. Siz bunları buranın emniyetini sağlayın. Mukabilinde vergiden muaf tutayım.
Hı-hı.
Bu sefer bütün köylüler bir nevi sigorta şirketiyle, şirketi gibi yolları tutuyorlar. Bu ne demek? Ticaretin katlanarak inkişafı demek.
Bir yandan üretiyor, vergi vermiyor.
Evet.
Diğer taraftan zaten yollar açık, ticaret gelişiyor. Dolayısıyla
evet,
insanlar zenginleşiyor.
Zenginlik demektir. Zenginlik de tabii para saadet getirmez ama biraz da getiriyor. Huzur, asayiş, bayındırlık, muazzam evler, binalar, kamu binaları, hayır hasenat, sanat, ilim. Hepsi bunları biliyorsun zenginlik de evet. inkişaf ediyor.
Ve bu huzur, barış huzur. Olunca da tabii bunlar kıymetli.
Düşünün kilometrelerce gidiyorsunuz aynı topraklar. Asayiş problemi yok. Asayiş problemi yok. Ciddi bir, yani Selçukluların en mühim hususiyeti sosyal barışı meydana getirmeleridir. Ve Selçuklular gittikten sonra da sosyal barış dağılmıştır. Anadolu'daki sosyal barış Osmanlılar temin etti ama maalesef İran'da ve Türkistan'da sosyal barış hiçbir zaman Selçuklar zamanı gibi olmadı.
Anadolu'da bile kaynaklar bazı noktalarda problemler yaşandığını, işte ne bileyim isyanlar çıktığını ya da dağa çıkanların halka eziyet ettiğini gösteriyor ama yani yine de tabii ki bunlar diğer yerlerle karşılaştırıldığında.
Politik, bunlar sosyal değil, daha ziyade siyasi hadiselerdir. Bu ayaklananlar fakirlik, yokluk, yolsuzluk sebebiyle değil, makam kaybettiği için veya başka bir itikatta olduğu
için. Ama halka eziyet ediyor.
Tabii etmişlerdir.
Yani
şimdi yok mu? Dünyanın her yerinde bu gibi şeyler oluyor.
Olmasını değil ama hani dönemleri karşılaştırmak tabii. açısından söylüyorum.
Yani Güllük Gülistanlık hiçbir zaman dünya tarihinde hiçbir yer olmamıştır mutlaka. Ama Selçuklu Devleti yani ekseriyete göre hüküm verdiğimiz için bu cihetle çok parlak bir devirdir. Bunun getirisi olarak muazzam bir mimari. Selçuklular mimaride bir ekol meydana getirmişlerdir. Selçuklu mimarisi. Bu mimari Arap, Bizans, İran mimarisinin bir halitası olmuştur. Kendine mahsus bir mimari. Bu mimaride toprak unsurlarının fazla kullanıldığını, yani topraktan yapılmış tuğlaların, dolayısıyla toprak renginin bulundukları coğrafya itibariyle ve bunu rengarenk çinilerle destekleyerek gösterişli hale getirdiklerini, bir yandan
çok güzel bir uyum var değil mi ikisi arasında?
Renkli, bir yandan kunt, iri, efendim yuvarlak ama bir yandan
ince
zarif, birbirleriyle uyumlu şekilde medreseler, camiler, kervansaraylar yaparak dünya mimari tarihine Selçuklu devri diye bir sayfa açmışlardır. Hı hı. Bu büyük ve Selçuklu Anadolu'da Selçuklular için aynıdır. Biliyorsunuz biz büyük Selçuklar dediğimiz zaman işte Selçuk Bey'in kurduğu torunu Tuğrul ve Çağrı Beylerin devam ettirdiği Alparslan Melikşah, Melikşah'ın oğlu Berk Yaruk, Muhammed Berk Yaruk, Muhammed Tapar, Mahmut ve Muhammed Sencer, son hükümdar Muhammed Sencer. Çok az bir zaman bu. İki asır bile değil. Ama muazzam bir imparatorluk. Her büyük şey gibi parçalanmış. Ama bu parçalananlar da işte Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları olarak hayatını devam ettirmiştir. Yani
yine kardeşler arasında kardeşler değil mi arasında,
buradaki en büyük problem, Türk milletinin de karakteristik vasfı, ekip çalışmasına yatkın olmamaları. Yani her biri kendisini lider olarak görmüş, her biri hükümetin başına geçmek istemiş. Bunda da liyakatlılar, liyakatsız demiyorum. Bu biliyorsunuz bu karakter, listik hususiyet çok lider çıkarır. Onun için Türk tarihinde çok lider vardır. Ama beraberinde de çok karmaşa getirir. Selçuklu tarihi işte bu karmaşaların tarihidir aynı zamanda, siyasi tarihi.
Kısa bir aradan sonra bu tarihten, bu siyasi tarihten ve bırakılan eserlerden konuşacağız.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Selçukluları konuşuyoruz. Anadolu'ya nasıl geldiklerini ve Anadolu'daki izlerini konuşacağız. Şimdi biz tabii dünyanın pek çok, yani coğrafya olarak baktığınızda pek çok yerde eserler bırakmışlar ama daha çok Anadolu'daki eserleri biliyoruz. Anadolu Selçukluları diye tanımlayacağımız dönemi biraz da konuşacağız. Bir kendinden sonraki Osmanlı İmparatorluğu dönemine ev sahipliği yapmak, o dönemi mayalamak açısından da aslında önemli bir dönem. Bir kere Müslümanlığın Anadolu'da yayılmasına çok ciddi bir fırsat oluşturmuşlar ve şu anda da Anadolu'da var olan o derviş ruhunun aslında ilk izlerini Selçuklularla birlikte görüyoruz. Hatta onlarla birlikte bir savaşçı gibi, bir akıncı gibi hareket etmişler.
Evet. Şimdi Selçuklular çok bilinmiyor ama bir kere Anadolu'nun yurt olmasında Selçukluların büyük emeği var. Sadece yurt olmasında değil, buranın mamur olmasına çok emeği var. Bana soruyorlar, niye Osmanlılar Anadolu'da yatırım yapmamışlar? Nereden biliyorsunuz dedi. Osmanlılar Anadolu'ya geldiklerinde zaten Selçuklu devleti vardı. İki asırlık Anadolu'yu onlar zaten mimar etmişlerdi. Anadolu'nun en ücra köşelerinde Selçuklulardan kalma devasa eserler hayrete düşürüyor sizi.
Camiden kervansaraya kadar.
Camiler, medreseler.
Çeşmeler.
Düşünün, dünyanın en eski akıl hastanelerinden bir tanesi Selçuklu devleti tarihleniyor Kayseri'de. Hı. Peki bunlar nerede? Anadolu'da neler oldu siz biliyor musunuz? Selçuklulardan sonra çoğu bunların yıkıldı.
Tabii o Moğolları da konuşmamız lazım.
Sonra terk edildi oralar. Bir yer terk edilince harap olur. Üçüncüsü, burası bir deprem mıntıkası. Çok deprem oldu burada. Onun için bunlardan bazılarının eseri kalmadı. Ama Beyşehir'de Kubadabat Sarayı var. Temelleri duruyor. Beyşehir Gölü kenarında, hayret ediyorsunuz. Bu ne kadar muazzam bir şey, eser. Temelleri bile sizi hayrete bırakıyor. Sivas'a gidiyorsunuz, Selçuklu eseri var. Kayseri'ye gidiyorsunuz, Selçuklu eseri var. Erzurum'a gidiyorsunuz, Selçuklu eseri var. Diyarbakır'a gidiyorsunuz, Selçuklu eseri var. Ağlat'a gidiyorsunuz, Selçuklu eseri var. Mardin'e gidiyorsunuz, Selçuklu eseri var. Beyşehir'e geliyorsunuz, Selçuklu eseri var. Manisa'da var. Beylikler'de de Selçuklu sayıyoruz. Konya zaten öyle. Hı-hı. Kayseri, Ulukışı'da, Niğde, Aksaray, Ankara. Ankara bir Selçuklu şehridir. Adım başı, işte ben yakın zamanda oradayım. Sarat Sinan Mescidi var. Küçücük, ne kadar tatlı bir mescid. Selçuklulardan kalma. Ahi Şerafettin diye bir cami var Ankara'da, Selçuklulardan kalma. Muazzam bir eser, Türkiye'nin en güzel 10 camisine girer. Şimdi bunları ihmal etmeyin. Hep cami saydık ama camiden gittiğimiz için. Kervansaraylar bugün...
Bugünkü aslında bu kervansaray ya da bu evet, Ege'de, sistemin...
Sistemi kuran onlar. Evet. Yani sadece bina yapmak marifet yani, değil ki.
O bir at,
bir konak.
Evet, bir konaklık mesafe gidiyorsun, onların...
30 kilometre, orada bir önünüze koca bir saray çıkıyor. Kervansaray. Bu kervansaraylar vakıf. Burada yiyorsunuz, içiyorsunuz, yatıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz o parayla. Ondan sonra dinleniyorsunuz, sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Fırtına varsa bekliyorsunuz, düşman varsa bekliyorsunuz. Kolay bir şey mi buna bakmak? Bunu Osmanlı Selçuklular yapmış, dünyada var mı bu? Tabii bunun da menfaati var, ayrı mesele. Cemiyet zenginleşeyim ama bunu düşünmek bile Selçukluların büyüklüğünü gösteriyor. Anadolu Selçukluları, büyük Selçukluların rafine halidir. Bunları Selacık-ı Rumiye derler, Rum Selçukluları. Çünkü Anadolu o zaman Rum deniyordu. Bir kere bunlar Anadolu'yu Türk yurdu yaptılar. Buraya çok Türkler, onlar zamanında geldi ama esas gelenler tabii Moğolların önden kaçıp gelenlerdir. Osmanlılar da bunlardan 12-13. Asırda. Miro Kefalon diye bir muharebe vardır. Bu muharebe Malazgirt'ten çok daha mühimdir. Malazgirt kapıları açtı ama Bizanslar Miro Kefalon'la ümitlerini kestiler Anadolu'dan artık. Burası Türk yurdu oldu. İşte Selçuklular kazandı onu. Haçlılar nereden gittiler? Pek çoğu Anadolu'dan geçtiler. Onları kim defetti? Selçuklular. Yani bu yaptıkları siyasi hizmetler unutulmaz. Ama imar hizmetleri de muazzamdır. Bu Selçuklu'nun burada 2,5 asır Anadolu'da hüküm sürmesini gösteren muazzam bir eserdir. Çoğu bugüne intikal etmese bile. Kurucuları Kutalmışoğlu Süleyman Şah Selçuklu ailesindendir. Selçuk'un torunudur. Selçuk Bey'in torunudur. Büyük Selçuklulardan başka bir kol bu. Biraz evvel söylediğim itilafa düştü Alparslan'la, Muhammed Alparslan'la. O geldi burada beyliğini kurdu. Bu beylik Büyük Selçuklulara tabiydi. Büyük Selçuk devleti yıkılınca tamamen müstakil oldu. Bir ayrı bir devlet burası. Suriye'de de var bir tane öyle. Suriye Selçuklu devleti. Kirman'da var. Deylem'de var. Hepsi müstakil. Sonra Eyyubi ve Zengiler de aslında Selçukluların bir devamıdır. Onlar Selçuklu atabeyleriydi, valileriydi. Her ne kadar ayrı bir devlet gibi görünüyorsa da Selçuk kültürünü devam ettirmişlerdi. Bana sorarsanız Anadolu beylikleri de öyledir. Karamanoğulları, Germiyanoğulları. Selçuklulardan ayrılmış.
Örf adet olarak da öyleler.
Her şey, her şey. Halk aynı halk. Kültür aynı kültür. Osmanlılar mesela Selçuklu Devlet Teşkilatı'nı model aldılar ve inkişaf ettirdiler. Türkçeyi Selçuklular kurdular. şu gün konuştuğumuz Anadolu Türkçesini kuran Selçuklulardır. Evet, Selçuklular Arapçayı, Farsçayı da resmi işlerde kullandılar. Bu onları zenginleştirdi. Ama bugün konuştuğumuz dil Anadolu'da...
Bunu resmi dil olarak kabul eden de...
Etmediler ama o sonra oldu ama bu dili konuştular ve bu dilde şiirler yazıldı, kitaplar yazıldı ve bu şu an konuştuğumuz dil Selçuklular zamanında teşekkül etti. Bu çok mühimdir. Ya bir tarafta Mevlana gibi büyük alimler yetişti. Efendim Farsça yazıyor ama yanında da Yunus Emre gibiler yetişti. Onlar bu Türkçeyi taşıdılar. Onun için Selçukluların biz kültürde de çok önemli bir yeri vardı. Şimdi herkes vurdu, kırdı, kesti falan diyor ama
şimdi
değil.
Tabii Yunus Emre'yi konuşuyoruz ama Yunus Emre de Selçuklu medreselerinden yetişmiş
elbette
birisi.
Tamamen
yani
Selçuklu.
Yani bir derviş gibi görüyoruz ama söyleyemedim.
Yunus Emre Selçuklu kültürünün bir numunesidir. İşte Selçuklu orta münevver tipinin halidir. Yani Selçukluların filmlerde gösterildiği gibi deri elbiseli, börklü, elinde kılıç vurup uçuran. Tamam, onu da yaptılar. Netice bir devleti ayakta tutmak için mücadele olacak. Mücadele olmaz mı? Kutalmışoğlu Süleyman Şah, düşünün, Marmara Denizi'ne kadar geldi. Ve İznik'i başşehir yaptı. En uçta ya. Hı hı. Sonra bir kere çekildi, Konya'yı yaptılar. Her zaman bir başşehirler olmadı. Kayseri, Sivas. Hükümdar neredeyse başşehir orası ama her zaman Konya'ya. Konya'dan sonra da İznik'e emniyet verdiler. İznik de muazzam bir yerdir. Hı. Yani Selçuklu eserlerinin en güzellerini orada görmeniz mümkündür. Yani bu sadece dediğim gibi ticaret değil, ticarete bağlı olarak zenginleşme, imar, kültür olarak da, dil olarak ve İslamiyet'in doğru olarak yaşanması. Selçukluların en büyük mücadelesi bir taraftan Moğollarla, bir taraftan Haçlılarla iken, bir taraftan da İslamiyet'in doğru olarak yaşanması, yani Ehl-i Sünnet itikadının muhafazasına da çok ehemmiyet verdiler. Bu gerek İslam birliğine, gerek Türk birliğine muazzam bir hizmet demektir. Fakat işte dediğim gibi onların da zaafları vardı. Bu zaaf eski Türk töresinin bir uzantısı olan hanedanın her ferdinin iktidarda eşit hak sahibi olması prensibiydi. Buna ülüş diyoruz veya üleş diyoruz. Her şehzade kendisini hak sahibi görüyor. Gıyasettin Keyyûs'te bunu aşmak için memleketi 10 oğlu arasında böldü. Bir tanesi baş hakan olsun, diğerleri federasyon gibi taht kavgaları olmasın dedi. Onu da kavga ettiler. Onu da. Onun üzerine...
Bu da mı bizim karakteristik özelliklerimizden bir tanesi?
Maalesef,
programın
maalesef
başında söylediğiniz...
Tabii şimdi burada sadece o beyleri, prensleri de suçlamamak lazım. İnsanlar klikleştiriyorlar, yanındakiler. Hmm. Onu oraya itiyor.
Çünkü hadiseler. Onunla sahip olacağı gücü biliyor.
Bunu bildiği için onu de, bu biraz da bundan oluyor. Tabii onda dolduruşa gelmesin ayrı mesele ama bu böyle bir şey yani, bu böyle bir şey. Ya bunu şirketlerde görüyoruz. Mesela duyuyor bir şirkette diyor mu abim yapsın bu işi, iyi bilir, ben kenarda kalayım, hizmet edeyim ve ayrı bir iş kurayım demiyor insanlar yani. Bu böyle bir şey. Bu insan tabiatında var.
Babamdan de, kaldı diyor. Onun kadar benim kaldı. Diye
evet,
hakkım var.
Ben de
vardı
diyor, ona hak sahibim. Çünkü eski Türk töresinde böyle. Tamam, töre de böyle. Ama düşünmüyor ki Hunlar niye yıkıldı? Göktürkler niye yıkıldı? Kutluklar niye yıkıldı? Uygurlar niye yıkıldı? Karahanlar niye yıkıldı? Gazne hep bu sebeple yıkıldı.
Demek ki bir yöneticiyseniz çocuğunuza ilk öğretmeniz gereken şey tarih.
Tarih. Bölüneni bölü yer. Türk evet. Atasözüdür. Bölüneni kurt yer. Bölü kurt demek.
Hmm, bölüneni
koyunlar
bölü yer.
Bir arada gezerse kurt yaklaşamaz. Korkar bir sürüye. Ama bir koyun bir kenarda kalırsa hiç affetmez. Hmm. Hiç affetmez. Onun için davar köpekleri ne yapar? Koyunları toplar.
Ortaya doğru.
Ortaya ve etrafında böyle devriye gezer. Böyle ben gördüm, devriye geziyor etrafta. Yani dışarıda koyun kalmasın diye. Bölüneni bölü yer. Şimdi Selçuklularda da böyle oldu. Ve bu acı miras Selçukluları zayıflattı. Ve Moğolların kucağına düşürdü. Osmanlılar bundan da ders aldılar. Osmanlıların da böyle bir meziyeti var. Yani kendilerinden öncekilerin geleneklerini devam ettiriyorlar, muhafazakarlar. Ama bunlardan işe yaramayanları da rahatça terk ediyorlar. İşte Fatih Sultan Mehmet dedi ki, bu böyle olmayacak. Selçuklular önümüzde kötü misal ve benden öncekiler önümüzde kötü misal. Tahta çıkan taht müddeisi, iddiacısı bırakmasın. Yani...
Devletin
birliği
bekası
ve birliği için.
Için.
Evet, aynen öyle. Milletin de iyiliği için. Sadece devlet değil. Millet de, yoksa devlet zaten millet için bir vasıtadır.
Ya tabii bir savaş çıktığında bundan ilk önce
millet... Mukaddes olan devlet değil. Mukaddes olan insanlar. Eğer devlet otoritesi olmaz, halk perişan olur. Perişan. Hazreti Peygamber buyurmuş ki otorite olmayan bir şehre girmeyin. Baktınız ki bir anarşi var, geri dönün oradan. Çünkü kime hakkınızla savunacaksınız? En kötü otorite bile hiç otoritesizlikten iyidir.
En azından bir kural vardır
tabii,
kendinizi neye göre.
Evet. Dar manada adalet diyorlar ona. İşte Selçukluların da bu zaafı onları perişan etti. Perişan etti. Bundan istifade etmek isteyen işte Saadettin Köpek gibi aslında çok meziyetli olan ama hırsları da galip olan idareciler vesilesiyle Selçuklu devleti iç savaşlarla, taht kavgalarıyla zayıfladı ve Moğolların kucağına düştü. Moğolların kucağına düşen o Köse Dağı felaketi 1243. Çok enteresan bir facia. Türk tarihinin en acıklı sahnelerinden bir tanesi. 80 bin kişilik ordu, 40 bin kişilik Moğol'a yenildi. Zamanın sultanı biraz tecrübesizdi. Etrafındakilerin tesirinde kaldı. Tecrübeli kumandanların Moğollar 3 gün at üzerinde arsızsız gezerler ve savaştan geri çekilirse öldüreceklerini bilirler. Biz bunlarla meydan muharebesi yapmayalım. Şeyleri tutalım, geçitleri, gerilla muharebesi yapalım dediler. Olur mu, bize yakışır mı dedi. Taarruz emri verdi. Taarruz emrinde de bir takım hatalar, yenildik zannettiler. Sultan geri çekilince Moğollar şaşırdı kaldılar. Acaba bize tuzak mı kurdular? Hmm. Acaba bir hile mi var diye şaşırdı kaldılar. Ve Selçuklu ordugahı Moğolların eline geçti. Bu tarihin en acıklı hadiselerinden bir tanesidir. Köse Dağı felaketi. Ve ondan sonra da biliyorsunuz bir türlü Anadolu toparlanamadı.
Anadolu için en zor dönem herhalde, değil mi? Moğol istilası.
Anadolu'nun en felaketli devri Moğol istilası'dı. Belki ondan sonra da Birinci Cihan Harbi devirleridir, son devirleridir. Rus istilası falan. O çok korkunç bir zaman. Bir kere hiçbir otorite yok. Gelenler Moğollar, korkunç insanlar. İnsanlar can, mal, ırz, hiçbir emniyete kalmamış. Gidecek hiçbir yer. Nereye gideceksiniz? Bir tarafta Bizans var, Moğollar. Güneye inseniz Fatımiler var, Bizans'la anlaşmış. Doğuda mı? Anadolu halkı çok sıkıntı çekti. Anadolu halkını bu sıkıntıdan kurtaran tasavvuf oldu. Yani Selçukların buraya gelirken yanlarında getirdikleri o Türkistan'daki, Horasan'daki tasavvuf kültürü bu buhranlı zamanlarda Anadolu halkını korudu manevi olarak. Ve işte Mevlana'nın da bereketiyle Moğolların Müslüman olması rahat bir nefes aldırdı. Tarihin en enteresan hadiseleri.
Evet, nasıl Müslüman oldular?
Yani bu kadar vahşi insanlar ve galipler nasıl olur da mağlupların kültürünü her şeyiyle benimserler? Din, dil, kültür, hatta aidiyet. Moğollar Türkleştiler.
Ve ben Türk'üm demeye başladılar, öyle mi?
Çekik gözlüler işte Moğollarla karışmış. Yoksa Türkler çekik gözlü değil. Bu tarihte benzeri olmayan bir hadisedir. Mesela Gotlar bile Roma'yı yıktığı zaman öyle olmadı. Yani Hristiyan başka... Bu çok enteresan bir hadisedir. Bu da Selçukların ne kadar yüksek bir medeniyet kurduğunu...
Şimdi tam da onu soracaktım. Yani acaba yaşayan halkın... Çünkü artık bir düzenli ordu yok. Onlara mukavemet gösterecek.
Hiçbir şey yok.
Sadece halkın yaşayışına bakarak mı bu sonuca ulaştılar?
Evet. Yani Moğollar yavaş yavaş buraya
yoksa
hakim oldular.
Yoksa geldikleri yerde yapacak başka bir şey yoktu.
Yani çok çeşitli sebepleri var elbette. Biliyorsun Moğolların bir kolu buraya geldi. İlhanlılar. Burayı istila ettiler. Hepsi Budist olanı var. Gök Tanrı dinde olanı var. Hristiyan olanı var. Ve gaddarlar. Müşterek hususiyetleri gaddarlık. Ve Anadolu'ya yerleştiler. Yani buraya yurt tuttular onlar ilk başta. Gitme niyetiyle geldiler ama merkezleri İran, Tebriz olduğu için burada yurt tuttu. Burası onların uç karakalı oldu. Ama buradaki o refahı görünce bazı tarihçiler onlara atalet geldi, rehavet geldi diyorlar. Hmm. Selçuklar'da o rahat şehirler, mamureleri görünce rehavet geldi. Ve bu rehavet onların Müslüman olmasına ve kimliklerini değiştirme. Ne olursa olsun. O sizin rehavet hasıl eder şey dediğiniz Selçukların lehine oldu. Bu bir medeniyetti, bu bir kültürdü.
Yani şöyle de yapabilirdi. Kendi varlığını devam edip oradaki sistemi kendine entegre edebilirdi.
Yok edebilirdi. Onların adetini yakıp yıkmak. Bu çok enteresan
dünyanın
bir hadisedir.
Dünyanın büyük kütüphanelerini yakmış insanlar.
İnsan bırakmamış. Hmm. Şehirlerde ot yetiştirmiş. Düşün, otları yıkmış, ot. Böyle bir kuvvetin önünde yenildiler. Hani yenildik ama yıkılmadık diyor ya. Küllerinden doğdu Selçuklu. Ve düşünün İlhanlar zamanında Selçuklardan kalma irili ufaklı beylikler. Ki biz Anadolu Birliği bozuldu diyoruz ama hepsi Selçuklu kültürünü devam ettiler. Ve hepsi saygıyla anılmayı hak ediyorlar. Birbirleriyle savaşsalar bile Anadolu beylikleri. Düşünün her birinden kalma eserler. Ya bir küçücük bir beylik var Sahip Ataoğulları Afyon'da. Afyon onların bıraktığı eserler bugün bile çok zarif bir şekilde duruyor.
Geride ne kalıyor ki zaten ya, insandan? Evet. Bir eser bıraktıysanız.
Evet. Ve bunlar Selçuklu bakiyesidir. Ne kadar tavaif-i mülük beylikler de olsa Selçuklu. İşte bunlardan bir tanesi Osmanlılardır. Biliyorsunuz Osmanlılar da Selçuklu'nun her şeyini, mirasını devam ettirmişlerdir. İleriye taşıyarak.
Peki bugün Anadolu'yu gezsek hangi eserleri ayakta görürüz? Hangilerini mutlaka görmeliyiz Selçuklu'yu anlamak için?
Beyşehir, Konya, Ankara, Çankırı'da bile var. Taş medrese. Ondan sonra Kayseri mutlaka. Aksaray, Niğde söyledim. Sivas mutlaka, Erzurum mutlaka. Harput, Diyarbakır, Mardin, Hasan Keyif Selçuklu'ydu. Selçuklu eserleri vardı. Evet. Sonra Akkoyunlar damgasını vurdu vaka. Buraları gezmelerini tavsiye ederim. Bir Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese.
O ikisi zaten ilk akladı.
Kulu Camii. Efendim bunlar Konya'da zaten Selçuklulardan kalma eserler. O Alaaddin Camii zaten muazzam. Ankara'daki camiler, onlardan kalma, Osmanlılardan kalma eser de çoktur Ankara'da ama Selçuklulardan kalma camiler var. Camilerin mimarisinden ziyade mihrapları ve minberleri yani
İşçilikli.
Emsalsiz. Alaaddin Camii'nin bir minberi var. Ya Rabbi minber böyle mi olur? Böyle bir şey olabilir mi? O işlemeler, işlemedeki motifler, motiflerin birbirleriyle ahengi, her birinin taşıdığı manalar, astronomik şeyler. Yani de bir kısmı zaten Etnografya Müzesi'ne kaldırılmıştır. Anadolu'da da öyledir. Yani gittiğiniz yerde caminin Selçuklulardan kalma halini göremezsiniz. Mezarlar. Yani Niğde'de, Kayseri'de, Kırşehir'de, Kemah'ta, o kümbetler. Yani o mezar mimarisi, altta oda, üstte yani mezara bile bir zarafet verilmiş. Ahlat'ta, Bitlis'te, yani Ahlat'ta biliyorsunuz iki tane büyük Selçuklu mezarlığı vardır. Bunlardan bir tanesi Ahlat'tadır. Bir tanesi Gevaş'tadır. Van'ın Gevaş kazası var. Orada şimdi Türk yaşamıyor mesela. Dünyanın en büyük ikinci Selçuklu mezarlığı. O mezar taşları işlemelidir, düz. Yani açık hava müzesi. O hele Gevaş'taki mezarlığın yanında da bir kümbet vardır. Halime Hatun kümbeti. Yanında da çirkin bir bölge okulu. Yani
birbirleriyle aradan yani geçen
işte diyorlar bu Selçuklu.
Binlerce yıl aran.
Bu Cumhuriyet işte böyle. Hem de oraya başka yapılacak yer yokmuş gibi. Yani çok bu mezarlar bile o hele Ahlat'takiler. Ahlat'taki çok büyük bir Selçuklu mezarlığı. Gevaş'taki daha küçük. Ama enteresandır bulunduğu coğrafya Selçuklu mirasını. Tabii Selçuklular geldiği zaman Anadolu'da Ermeniler Selçuklulara yardım ettiler. Bizanslara karşı düşünün. Ve Ermeniler Selçuklular geldiği zaman rahat ettiler. Bunu da antre parantez söyleyelim.
Ve onlar iyi zanaatkar.
Çünkü zanaatkar. Hı-hı. Çünkü mezhep farkı olduğu için Bizanslar Ermenileri sevmiyorlardı. Ve onları hayat açıklarını geziyorlardı.
İstanbul'da da böyle olmuş.
İstanbul'u sokmuyorlardı. Hı-hı. Selçuklular Anadolu'ya gelince Ermenistan, biliyorsunuz Ermeni'nin ana yurdu neresidir? Erzincan, Erzurum, Kars, Van ve biraz da Kafkasya. O üçgen. Ana vatanları burası. Ermenistan burasıdır aslında. Selçukluların gelişiyle buradaki Ermeniler o zamana kadar kendilerine müsaade edilmeyen sınırları aştılar. Rumeli'ye kadar gittiler. Hepsi çoğu zanaatkar olduğu için gittikleri yerde, şehirlerde zanaat orayı biliyorsunuz kalkındırıyor.
Ve estetik.
Zenginleştiriyor ve estetiği arttırıyor. Hı-hı. Bina ustalarının çoğu Ermeni asıllıdır. Bu tesadüfi değil. Bu Anadolu'nun demografik kapısını da değiştirdi. Doğu Anadolu Silme Ermeni iken bu Ermeniler batıya hicret ettiler. Homojen bir şekilde dağıldılar. Onlardan boşalan yerleri bakın kovulmadılar. Orasını da altını çizmek istiyorum. Yani tamam belki bugünkü insanlara yani Türkler geliyorlar oralara yerleşiyorlar oradaki halk diyor ama şunu da söylemek lazım. İstisnaları var elbette. Her yer aynı değil. Savaş da bir. Mesela Safranbolu.
Ama Moğolların geldiğinde Anadolu'ya yaptığına bakın. Onlar bir de tabii. O Türklerin
veya
Anadolu'ya
Avrupalıları
gelirken
birbirlerine yaptıklarına bakın. Tamam. Mesela Safranbolu fethedildiği zaman halkın tamamını oradan çıkardı Selçuklular. Ama direndiler. Teslim olmalarını emretti. Çok zor fethedildi. Zayiat oldu. Affetmedi. Çıkın buradan dedi. Terk edin burayı. Ama normalde öyle yapmıyor umumiyetle. Hı hı. Yerli halk orada kalıyor. Yani umumiyetle böyle.
Balkanlarda bile Osmanlı gittiğinde yapmamış ki onun devamını.
Şimdi millet bilmiyor. Diyor ki Türkler Balkanlara gitti, işgal etti, orada değil. Siz oranın bir kere Balkan tarihini bilmeniz lazım. Türkler oraya çıkmadı.
Kaç kişi vardı orada bataklıklarda?
Tabii. Hem nüfus yoğunluğu çok azdı, hem de daha önce orada yaşanan savaşlar, istilalar sebebiyle halk kalmamıştı, hicret etmişti. Türkler gittikleri yerde Bulgarları, Rumları sürüp de oraya yerleşmediler. Bu bir yanlış
bilgidir.
Tam
tersi aslında oraya nüfus getirdiler.
Nüfus getirdiler. Hı-hı. Türklerin gelişiyle orada bir sistem kuruldu. Sistem kurulunca oraya Bulgarlar, Rumlar da geldiler. Bunu onlar kendileri söylüyorlar. Yani o Balkan tarihçileri söylüyor. Anadolu'da da böyle. Ermenilerden boşalan Doğu Anadolu'ya, Güney Anadolu'ya Türkler yerleştiler. Kürtler yerleştiler. Kürtlerin, mesela Kürdistan bugünkü Hakkari ve civarıdır. Selçukluların gelişiyle, çünkü Kürtler de Selçuklulara yardım ettiler. Malazgirt Harbi'nde Kürt ordusu da orada. Mervani diye bir beylik var. Kuzey Irak'ta. Onlar Selçuklulara yardım etti. Ve Anadolu'nun demografisi değişti. Moğol istilası da hatırı sayılı bir Türk nüfus gelince Anadolu nüfusunun üçte birinden fazlası. Şimdi size az gelecek ama o zaman için çok Türkleşti. Hı hı. Türkleşti bu ve şehirlerde yaşıyorlardı. Ve göçebe değil bunların çoğu. Köylü değil. daha doğrusu göçebe değil, köylü veya şehirli. Anadolu'nun demografik yapısı değişti ve nüfus kesafeti o kadar arttı ki dünyada nüfus kesafetinin en yoğun olduğu yer Anadolu'dan birisi Anadolu oldu. Hı hı. Sonradan bunu maalesef bu avantajını kaybetmişti Anadolu.
Şimdi tabii biz Selçuklu'yu konuşunca bir Mevlana'yı, bir Yunus Emre'yi mutlaka belki konuşmalıyız ama onları ayrı birer başlığa tabii bırakalım. Son bir cümle sormak istiyorum. Astroloji.
Evet.
Selçuklu deyince ilk akla gelenlerden bir tanesi, sadece Selçuklu demeyelim, belki Doğu Türkistan'la beraber astrolojinin Türklerin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz.
Şimdi astronomi daha zor, astroloji ondan çıkan bir disiplin. Evet. Astronomi yani gök bilimle, gök hadiseleriyle uğraşmak ve bu astronomi ve buna dünya hadiselerini bağlamak diye bir disiplin var. İlmi nücum deniyor buna. Bu Hintlilerde inkişaf etmişti. İranlılarda inkişaf etmişti. Mezopotamyalarda inkişaf etmişti. Türkler bu mirası aldılar. Ve hatırı sayılır bir astronomi ilmi kurdular. Selçuklu Türklerinin yazmış olduğu astronomi kitapları emsalsizdir. Bu gerek Anadolu'da, gerek orada kalan Selçuklu bakışımı, Timur'un torunu bir astronomdu. Hem beydi, Ulu Bey. Ama bu aslında bir Selçuklu kültürünün devamıdır orada. Hı hı. Bundan da astronomi çıktı. Astronomi, astroloji, gök yıldızlarının hadiselerinin ile dünyadaki olaylar arasında bağlantı kurmak. Bu istatistik gibi bağlantı. Hı hı. Şimdi iş gaybtan haber vermeye gelince o tehlikeye giriyor dini olarak. Şöyle bir istatistik şey yapmış Türkler. Buna zayiçe deniyor. Güneş şu burçtayken şu hadiseler olmuş. Bu burçtayken şu hadiseler olmuş. Bu burçtayken şu hadiseler olmuş. Şu yıldız şunlayken şu hadise. Böyle zeyişler çıkarmışlar.
Sonra bunları herhalde birbirleriyle entegre etmiş.
Entegre etmişler. Bir demişler ki Güneş şu burçtayken şu işi yapmak iyidir. Buna eşref saat derler. Hmm. Yani kıymetli zaman. Şunu şöyle yapılırsa, bu İslamiyet'e aykırı değil bu kısmı. Ama gaybtan haber vermek, gaybta şöyle olacak, böyle olacak. Zam bildirirse tamam. Yani bu gidişle dolar düşecek, bu gidişle şöyle, onlar değil gayb. Mutlak olarak hayır, böyle olacak.
Tahminden bahsetmiyoruz.
Mutlaka böyle olacak. Siz şu tarihte öleceksiniz. Siz şununla evle, bunlar gaybtan haber.
Ama zaten bunu söylemiyorlar da değil
hayır
mi?
Hayır, bunu söylemiyorlar. Bu çok yanlış biliniyor. Bugünkü fal bilgisinden dolayı insanlarda böyle bir şey var. Bunlar bu zayiçeleri hazırlıyorlar ve buna göre eşref saat tespit edip hükümdarlara sunuyorlar.
Karakter ortaya koyuyor galiba değil mi?
Ve bununla insan karakterlerini meydana teşkil ediyor. Tabii insanları o zaman tanımak kolay değil. Yani suret, buna ilmi kıyafet deniyor. O da Türklerde çok ileridir. Araplarda ileri ama Türkler de bunu varis almışlar. Bir insanın dış görünüşünden ve mimiklerinden, el hareketlerinden onun karakterini çözme. Bununla alakalı kitaplar yazılmıştır. Ve gök cisimlerinden eşref saat. Yani böyle mesela gülünç gelecek ama Benjamin Franklin, yani paratonerin bulucusu olan Amerika'nın kurucularından Benjamin Franklin, Amerika'nın ilanı için eşref saat tespit etti. Gece 3'te herkes kalktı, temsilciler. 3'ü 20 geçe Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğunu ilan ettiler. Çünkü Mars, Jüpiter, Satürn bir hizadaydı güneşle.
Bu büyük bir güç.
Şimdi
anlamına
tabii
geliyor.
Evet, Amerika şu anda nasıl? Mars, Jüpiter ve Satürn.
Mars'a yani, savaşçı bir gezegen.
Saçma veya değil. Benjamin Franklin gibi müspet, pozitif ilimle uğraşan birisi. Falcı değil de yani şey. Benjamin Franklin.
Bunu... Ama Osmanlı'da da Türklerde de bundan hareketle var. İnsanların doğru zamanı belirlemesi ve savaşa evet çıkması, barış yapması vesaire gibi.
Hadis-i şeriflerde var. Mesela Perşembe günü sefere çıkın. Hadis-i şerif var. Ne var Perşembe'de yani? Çarşamba günü başlanan bir iş mutlaka biter. Ma bin emrin bu diye yevmel arbaati ve rakat temme. Hazreti Peygamber söylemiş bunu. Çarşamba başlanan iş mutlaka sonuna erer.
Bizim ibadetlerimizin de bir saati var.
Saatleri var. Ayları var, günleri var, saatleri var. Bazı mübarek günler var. Hı-hı. Onun hikmetini biz bilemeyiz.
Evet. Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.